Ayrım 47, sayfa 522, tacizci Lars Kepler. Kapı aniden muazzam bir güçle kapanınca Olle tam arkasından gelen oğluna döndü. Kapı George'un yüzüne çarptı ve George geriye doğru düşerek başını Holly'un zeminine çarptı. Olle yere baka kaldı. Kapının devasa yayını ve oğlunun kapıyla dikmesi arasından çıkan ayağını gördü. Arkasına döndüğünde kadın omzunun üstünde uzun saplı bir balta tutuyordu ve Olle kıpırdamaya fırsat bulamadan hücuma geçti. Baltanın ağzı yukarıdan kenara doğru Olle'nin boynuna saplandı. Darbe yana doğru sendelemesine neden oldu ve Olle kendi kanının kadının yağmurluğuna sıçradığını gördü. Kadın baltayı boynundan çıkarınca dengesi bozuldu ve düşmemek için öne doğru bir adım attı. Kadın sakince gaz lambasını Olle'nin elinden aldı ve tezgahın üstüne koyarak ağır baltayı tekrar omzunun üstüne kaldırdı. Olle oğluna bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Bilincini kaybetmek üzereydi ve gözünün önünde siyah bulutlar uçuşuyordu. Bir elini boynuna götürdü ve kanın gömleğinin içine aktığını hissetti. Silahını çekmeye çalıştı fakat parmaklarında güç kalmamıştı. Kadın yeniden saldırdı ve her şey karardı. George Holde gözlerini açıp etrafına baktı. Sırtının üstünde yatıyordu ve alnı kanıyordu. Soluk soluğa az önce ne oldu öyle dedi. Elleri titreyerek burnuna ve kanayan alnına dokundu. Ayağının kapıya sıkıştığını fark ederek baba diye seslendi. Ayak bileği kırılmış gibi hissediyordu ama işin tuhafı canı yanmıyordu. Ayağını çekince ayak parmaklarını hissetmediğini fark etti. Şaşkın halde tavana baktı ve tepesinde sallanan spiral şeklindeki sinek kağıdını gördü. Mutfaktan gelen gümbürtüleri duydu ve dirseklerinden kuvvet alarak kendini kaldırdı. Ama kapıdaki çatlağın arasından hiçbir şey göremedi. El yordamıyla belindeki kemeri bulup çekmeyi başardı ve mutfağa doğru çevirdi. Babası ağzı açık olarak yerde yatmış ona bakıyordu. Kadın onu ayağıyla kenara itince başı aniden birkaç kez dönerek kanlarla kaplı linolyum zeminde yuvarlandı. George tüm bendiğini kaplayan bir paniğin pençesine kapılarak yüksek sesle bağırdı, el fenerini düşürdü ve serbest kalan ayağıyla kapıya vurarak geri gitmeye çalıştı. Ama tuzağa düşmüş gibiydi. El yordamıyla tabancasını buldu fakat çekip çıkarmayı başaramadı. Önce eldivenlerini çıkarması gerekiyordu. Dişlerinden yardım almak üzere elini ağzına götürdüğünde kapının birdenbire açılmasıyla serbest kaldı. Soluk soluğa geri çekilirken başını küçük bir masaya çarpınca bir bozuk para kasesi yere düştü ve paralar etrafına saçıldı. Eldivenini çıkarmayı başardı ve tabancasını kılıfından çıkardığı sırada sarı yağmurluklu kadın hole girdi. Baltayı havaya kaldırırken tavandaki lambaya vurdu ve sinek kağıdı yere düştü. Baltanın ağır ağzı korkunç bir hızla George'un ince koruyucu yeleğini ve göğüs kafesini delerek kalbine saplandı. 133. Bölüm. Eric Jackie'ye uzanmak için elini kafesin ızgaralarından dışarı çıkardı. Ama Jackie ondan çok uzakta olduğu için parmak uçları havada asılı kaldı. Eric Jackie'nin onu duyup duyamadığını bilmeden sürekli onunla konuşmaya devam ederek ona ayağa kalkması ve tünelden çıkması gerektiğini söyledi. Nelly birkaç dakikadır yoktu. Eric ilk başta Jackie'nin hayatta olup olmadığını bile anlayamamıştı. Jackie hiç kıpırdamadan yığıldığı yerde yatıyordu. Fakat yerdeki ızgaraların üstüne uzandığında Jackie'nin soluklarını duyabilmişti. Tekrar Jackie dedi. Eğer zil çalmasaydı Jackie'nin çoktan ölmüş olacağını biliyordu. Sessizliğe rağmen polislerin geldiğini biliyordu. Gelen mutlaka onlar olmalıydı. Yardım çağrısını duymuşlardı. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anladıkları ve yeteri kadar memur gönderdikleri sürece diye düşündü. Yerde duran sopayı aldı ve kafesten dışarı uzatarak küt ucuyla Jackie'yi dürttü. Jackie! Jackie bir bacağını kıpırdattı, yüzünü çevirdi ve hafifçe öksürdü. Eric bir kez daha neler olduğunu, Nelly'nin neler yaptığını, suçu nasıl üstüne attığını ama Yuna'nın gerçeği bildiğini anlattı. Jack'i bitkince elini kaldırıp boynundaki yüzeysel yaraya götürdü. Eric onun ne kadarını anladığını kestiremiyordu. Fakat uzaklaşması ve acele etmesi gerektiğini tekrarlayıp duruyordu. ''Şimdi karşı koymalısın, aksi halde hayatta kalamazsın.'' dedi. Jack'in fazla zamanı yoktu. Eric silah atışlarına ve insan seslerine kulak kabartmıştı ama hiçbir şey duyamıyordu. Jack'i ayağa kalkmaya çalış diye yalvardı. Sonunda Jack'i doğruldu, kaşından yanağına doğru kan akıyordu ve soluk soluğaydı. Eric tekrar ''Beni duyabiliyor musun?'' dedi. ''Söylediklerimi anlıyor musun? Kaçman gerekiyor Jack'i. Ayağa kalkabilir misin?'' Eric polisi aramakla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ona boş yere umut vermek istemiyordu. Jackie'nin uzaklaşması gerekiyordu. Çünkü Eric polislerin Nelly'nin yalanlarına kanmayacaklarına güvenmiyordu. Jackie ayağa kalktı, inledi ve yere kan tükürdü. Öne doğru sendeledi ama ayakta kalmayı başardı. Eric buradan uzaklaşmalısın çünkü geri dönecek diye tekrarladı. Jackie Eric'in sesine doğru tökezledi ve kollarını iki yana açarak hızlı hızlı soludu. Eric diğer yöne git dedi. Yıkıntıların arasından dışarı çıkmalı ve koşarak tarlaları geçmelisin. Jackie yerdeki konserve kutularının arasından dikkatle geçti ve elleriyle kafesi yokladı. Eric bir kafeste kilitliyim dedi. Jackie herkes dört kadını öldürdüğünü söylüyor diye fısıldadı. Onları Nelly öldürdü. Buradan uzaklaştığın sürece bana inanmak zorunda değilsin. Jackie senin yapmadığını biliyordum dedi. Jackie'nin kafesi sıkıca tutan parmaklarını okşadı. Jackie öne eğildi ve alnını paslı metale dayadı. Eric onun yanağını okşayarak biraz daha dayanman gerek dedi. Arkanı dön de sana bir bakayım. Yaralanmışsın Jackie. Ağır yaralısın. Bir hastaneye gitmen gerek. Acele etme. Jackie, Medi hala evde diye inledi. Tanrı'ya şükürler olsun ki dolabında saklanıyordu. Eric, Medi iyi olacak dedi. O iyi olacak. Hiçbir şey anlamıyorum diye fısıldadı ve yüzü kaygıyla buruştu. Eric, nefes aldığında nasıl hissediyorsun diye sordu. Öksürmeye çalış. İyi olacaksın. Göğüs boşluğun büyük olasılıkla zarar görmüş ama şanslıymışsın Jackie. Dinle, masanın üstünde küçük bir el feneri var. Sıcaklığını hissederek nerede durduğunu anlayabilirsin. Jackie ağzını sildi, başıyla onayladı ve kendini toplamaya çalıştı. ''Gidip feneri getirebilir misin? Masayla aranda duran hiçbir şey...'' Eric yukarıdan gelen bir gümbürtü duyunca sustu. Güçlü yay mekanizması sayesinde mutfak kapısının hızla kapandığını anladı. Jackie dudakları titreyerek ''O da neydi?'' diye sordu. ''Acele et. Dümdüz el fenerine doğru yürüyebilirsin. Masayla aranda duran hiçbir şey yok.'' Jackie arkasını döndü ve ufacık su kaynağına doğru yürüdü. Masanın üstünü yokladı, el fenerini aldı ve Eric'in yanına döndü. Eric, tünelin ağzının nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Jackie, aşağı yukarı diye cevap verdi. Eric, tuğlaların arasında oldukça dar, ufak bir açıklık var, kapısı yok diye açıklarken yukarıda birinin çığlık attığını duydu. Kaçman ve gidebildiğin kadar uzağa gitmen gerekiyor. Bu sopayı al, yolunu bulmak için kullanabilirsin. Jackie kendini tutamayıp ağlayacakmış gibi görünüyordu. Kan dolaşımının aldığı travma yüzünden benzi atmış dudakları bembeyaz olmuştu. ''Eric, işe yaramayacak.'' ''Nelly geri geldiğinde seni öldürecek. Dinle, bir geçit var. İlerisi nasıl görünüyor bilmiyorum. Tıkalı olabilir ama dışarı çıkmaya çalışmalısın. Her yer yıkıntılarla çevrili ve bu sayede... Böylece...'' Jackie başını kaygılı ve inatçı bir biçimde iki yana sallayarak ''Yapamam.'' diye inledi. ''Lütfen beni dinle. Tavanı olmayan mahzene ulaştığında zemin kata varmak için yukarı tırmanman gerekecek.'' ''Jackie sen ne yapacaksın?'' diye inledi. ''Ben dışarı çıkamam. Anahtar Nelly'nin boynunda asılı.'' ''Fakat yolumu nasıl bulacağım?'' ''Eric körler karanlığın kralıdır.'' demekle yetindi. Jackie yüzü titreyerek arkasını döndü ve sopayla yeri yoklayarak yürümeye başladı. Eric el fenerini kaldırarak onu yönlendirmeye çalıştı. Açılı ışık gölgeleri uzatıp kısaltıyordu. ''Biraz ileride bir kiremit yığını var.'' dedi Eric. ''Biraz sağa kayıp dümdüz gidersen çıkışı bulursun.'' Eric ve Jackie mahzen kapısının üstündeki çubuğun kalktığını, sallandığını ve duvara sürttüğünü duydular. Eric şimdi elini ileriye uzat diye fısıldadı. Solundaki duvarı hissedeceksin. Sadece duvarı takip et. Jack'i tıkırdayan bir şeyin üstüne bastı. Bir konserve kutusu yuvarlandı ve Eric onun korkudan sindiğini gördü. ''Sakın durma!'' diye tısladı. ''Eve, Maddie'nin yanına gitmelisin!'' Merdivenlerin tepesindeki kapı açılıp kapandı ve çat diye bir ses çıktı. Ama merdivenlerden ayak sesi gelmedi. Jackie artık açıklığa ulaşmıştı. Eric onun bir eliyle duvarı tuttuğunu ve sopayla yeri yoklayarak geçide doğru ilerlediğini gördü. Eric el fenerini yere doğrulttu ve Nelly'nin merdivenlerden inerek mahzenin ortasına yürüdüğünü gördü. Sarı yağmurluğu kana bulanmıştı ve elinde daha küçük bir mutfak bıçağı tutuyordu. Gözlerini Eric'e dikmişti. Eric onun ne kadar süredir kendisini izlediğini bilemeden el fenerini kapattı. Sanki birisi dünyayı ayaklarının altından çekip almış gibi her şey bütünüyle zifiri karanlığa büründü. Eric yaralı kolunu tutarak, ''Nelly, daha fazla polis memuru gönderecekler.'' dedi. ''Anlıyor musun? Artık bitti.'' Nelly, ''Hiçbir zaman bitmez.'' diye cevap verdi. Ve Eric'ten yaklaşık bir metre uzakta durup nefes almaya devam etti. Tünelden bir tıkırtı geldi. Nelly kıkırdadı ve yürümeye başladı. Eric onun kiremitlere çarptığını, sonra yığının etrafından dolandığını ve karanlığın içinden tünele doğru ilerlediğini duydu. 134. Bölüm. Jackie dar bir geçitte elinden geldiği kadar hızla ilerliyordu. Sağ eliyle duvarı yoklarken sopayı önünde gezdiriyordu. Olabildiğince uzaklaşması, dışarı çıkmanın bir yolunu keşfetmesi ve yardım bulana kadar yoluna devam etmesi gerekiyordu. Korku yangın alevi gibi her yanını sarmıştı. Yerde duran ve sopasıyla ıskaladığı bir şişeye tekme attı, şişe pürüzlü zeminde tıkırdayarak yuvarlandı. Parmak uçlarıyla tuğlara ve dökülen sıva parçalarına dokunurken duvardaki yedinci dikey çentiyi geride bıraktığını fark etti. Otomatik olarak saymaya başladı. Çünkü geri dönmesi gerekirse işi kolaylaşacaktı. Nefes almakta zorlanıyordu. Sırtındaki ağrı attığı her adımda işaret fişeği gibi alevleniyordu. Yarasından akan ılık kanlar kalçalarının arasından bacaklarına süzülüyordu. Acaba Eric ona yaralarının ciddi olmadığını söylerken gerçeklerden mi bahsetmişti, yoksa kaçmaya cesaret edebilsin diye onu sakinleştirmeye mi çalışmıştı? Jackie öksürdü ve yaralı ciğerinde köprücük kemiğinin hemen altında bir kramp ağrısı hissetti. Sopası yeteri kadar hızlı değildi. Kaval kemiği keskin teneke köşeli ve üstünden kablolar sarkan bir cihaza çarptı. Makinenin üstünden atlarken harcadığı çabadan ve korkudan bacakları titriyordu. Geçidin uzunluğunu kestirmesine imkan yoktu ama içinde tünellerden ve mahzenlerden oluşan bir sistemde bulunduğuna dair bir his vardı. Başından beri biraz da fazla hızlı yürüyordu ve ciddi bir takılıp düşme riski olduğunu biliyordu. Sol tarafında kalan bir odanın yanından geçerken akustik bir boşluk oldu. Jackie duvardaki çentikleri saymayı bırakmaya karar verdi, bir çıkış yolu bulmaya yoğunlaşmalıydı. Eric bodrum katından ''Nelly geliyor!'' diye seslendi, ''Şimdi yola çıkıyor!'' Eric'in korku dolu sesi tünelin uzunluğu yüzünden zayıflamıştı. Fakat Jackie onu duydu ve uyarısını anladı. Nelly peşinden geliyordu. Jackie daha hızlı hareket etmeye çalışarak bir koltuğun etrafından dolandı ve duvar dibinden yürümeye devam ederken parmakları birkaç rafa değdi. Arkasında bir şey tıkırdayınca neredeyse korkudan çığlık atacaktı. Nefes almak giderek zorlaşıyordu. Jackie eliyle ağzını kapadı ve ilerlerken sessizce öksürmeye çalıştı. Tam adım atacakken yüzü bir şeye çarptı. Bu açık duran bir dolap kapağıydı. Kapak çat diye kapandı ve raflardaki cam objeler sarsılınca bir tıkırtı duyuldu. Jackie'nin zihninden maruz kaldığı şiddete dair anılar, keskin ağzı bir bıçağın nefes verilerek hızla çıkarılışı ve sırtındaki kısıtlayıcı ağrı geçip gitti. Nefes darlığı göğsünde ağırlık yapıyordu. Çok sık nefes aldığını biliyordu ama yine de vücuduna yeteri kadar oksijen giriyormuş gibi hissetmiyordu. Sopayı hızla hareket ettirirken diğer eliyle tuğların birleşim yerlerini yokluyor, kalın bir kabloya, sonra yine çıplak tuğlalara ve duvara dayanmış eski pencere çerçevelerine dokunuyordu. Sürekli etrafını okumaya çalışıyordu. Ne zaman bir açıklığa geldiğini duysa birkaç saniyeliğine durup dinliyor, başka bir geçitte mi yoksa kapalı bir odada mı olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hissettiği hafif cereyanın yukarıdan geldiğini tahmin ederek ana geçitte ilerlemeye devam ediyordu. Yuvasından dışarı fırlamış bir pencere sürgüsü parmak boğumlarının derilerini sıyırdı. Jack artık peşinden gelen takipçisini duyabiliyordu. Nelly bağırarak bir şeyler dedi ama Jack'i sözcükleri seçemedi. Nelly'nin sesi paniğini depreştirdi ve sopayı tutan eli terlemeye başladı. Ayağı bir tuğlaya takıldı, dengesini kaybetti ve düşecek gibi oldu. Kolunu yana doğru açarak elini kalın örümcek ağlarının arasına soktu ve hızla duvara çarptı. Birden iki büklüm oldu. Sırtını mızrak gibi delen bir acıyla kıvrandı ve ağzına kan tadı geldi. Arkasındaki tünelden gelen şangırtı yüzünden kulakları çınladı. Sanki içi cam objelerle dolu olan bir dolap devrilmişti. Jack'i bir sürü cam eşyanın kırıldığını ve parçaların yere saçıldığını duydu. Terli elini bacaklarına silerek sopayı daha sıkı kavradı ve elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde yürümeye devam etti. Sağ elinin parmak uçları tuğla duvarın pürüzlü yüzeyine dokunmaktan uyuşmuştu. Arkasından gelen ayak seslerini duyabiliyordu, kendisininkinden çok daha hızlılardı. Panik içinde bir yan geçide saptı, kalbi çarpıyordu. Bu plan işe yaramayacak diye düşündü. Nelly bu tünellerde yolunu nasıl bulacağını biliyordu. Burası onun bölgesiydi. Jack'i kendini devam etmeye zorladı. Bu geçit bir öncekinden daha dardı. Eski bir kumaş parçasının üstüne basıp sendeledi ve bir şeyin ayağına dolanarak arkasından sürüklendiğini hissetti. Nelly, Jack'i diye bağırdı, Jack'i. Jack'i öksürmemeye çalıştı. Çatıya oldukça yakın bir deliğin önünden geçti ve delikteki hava akımını duyduğu sırada bir şey giysilerini yakaladı. Bluzunu bırakmıyor, onu geriye doğru çekiyordu. Jack'i panik içinde kollarını sağa sola salladı ve bluzunun yırtıldığını duydu. Takılıp kalmıştı. Kendini kurtarmaya çalışırken bir kez daha Nelly'yi duydu. Nelly peşinden yan geçide girmiş olmalıydı. Jack'i bluzunu çekerek arkasına döndü ve sol kolunun altını yoklayınca eline kalın bir boru geldi. Nasıl olduysa çatıdan aşağıya sarkan bir boruya denk gelmiş, borunun ucu bluzuna takılmıştı. Kendini kurtarmak için birkaç metre geriye gitmek zorunda kaldı. Nelly artık yakındaydı. Çizmelerinin altındaki sıvalar çatırdıyordu ve hareket ettikçe giysileri ışırdıyordu. Jack'i burnundan nefes alarak geçitte yürümeye devam etti. Sonra Nelly'nin inlediğini duydu. O da tavandan sarkan boruya takılmıştı. Duvarlarda metalik bir çınlama yankılandı. Jack'i telaşla ilerledi ve yankıların hız kestiği daha büyük bir odaya girdi. Havada tıpkı eski bir akvaryumda olduğu gibi durgun su kokusu vardı. Jack'i yürümeye başlar başlamaz bir şeye çarptı ve sopasını düşürdü. Çok hızlı nefes alıyordu, yere eğildi ve eline içi toprakla, ince dallarla ve ağaç kabuklarıyla dolu olan büyük bir yalak geldi. Sırtındaki acı yüzünden neredeyse öne doğru kapaklanacaktı. Ama elini yalağın çevresindeki şişelerin, örümcek ağlarının ve dalların arasında dikkatle gezdirmeye devam etti. Nelly'nin kendisine seslendiğini duydu, yine yaklaşmıştı. Jack'i sopayı aramaktan vazgeçti, yoluna sopasız devam etmek zorunda kalacaktı. Kollarını uzatıp el yordamıyla ilerleyerek bir dizi oyuğun ve onları ayıran tuğla duvarların önünden geçti. Bütün odayı kaplayan büyük bir objenin önünde durdu. Bu uzun çelik bir lavaboydu. El yordamıyla bir kenarın sonuna kadar gelip küvetin etrafından dolanacakken arkasında Nelly'nin ayak seslerini duydu. Jack'i tıpkı öğrendiği gibi dilini yüksek sesle şaklattı. Jack'in beyni sesin odadaki yüzeylere çarparak çıkardığı belli belirsiz yankıları üç boyutlu bir haritaya dönüştürüyordu. Tekrar dilini şaklattı fakat o kadar korkuyordu ki bu yöntemin işe yaraması mümkün değildi. Yankılara kulak verecek vakti olmadığından odanın şeklini zihninde canlandıramıyordu. Soluk soluğa yoluna devam etti. Tüm vücudunu saran titremeyi nasıl durduracağını bilmiyordu. Tekrar başını çevirip dilini şaklattı ve birdenbire solunda bir açıklık olduğunu fark etti. Jack'i el yordamıyla duvara ulaştı, açıklığı bulana kadar yürüdü ve bir kez daha dışarıdan gelen havanın serinliğini hissetti. Burası dar bir geçitti. Zemini gevşek kumlarla ve kokuya bakılırsa yanık ahşap ve plastik kalıntılarıyla kaplıydı. Bir ayağı doğruca yerde duran bir pencere camına bastı ve cam büyük bir gürültüyle kırıldı. Jack'i ayağının kesildiğini biliyordu ama yine de tökezleyerek yürümeye devam etti. Parmaklarıyla duvara dokundukça kuru sıva parçalarını yerlerinden söküyordu. Sonra Nelly'nin kırık camın üstünde dikildiğini duydu. Nelly tam arkasındaydı. Jack'i bir elini duvara dayayıp diğerini öne doğru uzatarak koşmaya başladı. Ahşap bir sehpaya çarptı ve üstüne kapaklanırken ağırdığı sol omzuna binince acıyla inledi. Sürünmeye çalıştı fakat hemen yanı başındaki bir şeye çarptı. Çıkan ses plastik bir boruya veya süpürge sapına ait gibiydi. Jack'i öne doğru süründü ve başını duvara vurdu. Tekrar ayağa kalkmayı başardı. Ayağı yere düşen birkaç tuğlaya takıldı ve duvara yaslandı.
47. ayrımın sonu. Sayfa 532.